19. Ayrım. Körler parayı nasıl tanıyor? Sayfa 148. Amerika'da körler parayı tanıma konusunda fazla uğraşmıyorlar. İşler biraz güvene dayanıyor. Herkes kendince geliştirdiği yöntemleri kullanıyor. Çoğu zaman paraları değişik şekillerde katlayarak cüzdanlarında farklı bölmelere yerleştiriyorlar. Devlet küçük değerdeki bozuk paraları tedavüle süreceği zaman önce körler derneğine örnek gönderip danışıyor, görmeyenlerin o parayı tanımakta sorun yaşayıp yaşamayacağı konusunda bilgilendikten sonra uygulamaya geçiyor. Türkiye'yi ve kendimizi düşünüyorum. Biz de kağıt paraları cüzdanımızda farklı yerlere koyarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Piyangoculuk, seyyar satıcılık gibi işler yapan görmeyenler kendilerine verilen banknotları üst üste koyarak boyut farkından ayırmaya çalışıyorlar. Tabii her zaman için risk var. Bir şey alırken ödediğimiz paranın üstünün doğru verildiğinden emin olmamız gerekiyor. Genellikle tanıdığımız dükkan ve marketlerden alışveriş yaparak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama hiçbiri kendi elimizle parayı tanımak kadar kesin ve güvenli değil. 2005 yılında Türk lirasından sıfırlar atılırken yeni paraların körlerin rahatça tanıyabileceği şekilde basılması için iki kardeş ciddi bir çaba sarf ettik. İstek ve önerilerimizi içeren bir metin hazırladık. Sesimizi duyurmak için gazetelere, radyolara gönderdik, internette web siteleri ve elektronik posta aracılığıyla yayılmasına çalıştık. İlgili kamu kurumlarına dilekçe biçiminde yolladık. Körler Federasyonu'na yazdık. Bireysel olarak yaptığımız girişimlerin federasyon tarafından destekleneceğini umduk. Ne yazık ki Körler Federasyonu'nun bu sürece yeterince katkıda bulunmadığını düşünüyoruz. Sonuçta Merkez Bankası'ndan aldığımız bir yanıtta yeni paralar hazırlanırken görme engellilerin dikkate alınacağı biçiminde genel bir ifade vardı. Biz yazımızda GTL'de özellikle kağıt paraların boyundan çok enlerinin farklı tutulmasını istemiştik. Avrupa'da ortak kullanıma sunulan Euro'nun bu yöntemle hazırlandığını ve plastikten yapılmış çok basit bir cetvel yardımıyla körlerin banknotları ayırt edebildiğini belirtmiştik. Ne yazık ki bu uyarılar dikkate alınmadı. Yeni çıkan paraların boyutları yine birbirine çok yakın ve sorun bizim için çözülmüş değil. Trafik cezaları, sayfa 149. Amerika'da trafik cezaları çok yüksek. Bu caydırıcı olmuş. Tabii cezaların tavizsiz uygulanması da önemli bir etken. Caddeye yalnız bir engelli değil, herhangi bir yaya da adımını atsa sürücüler yol veriyor. Korna sesi ve egzoz gürültüsü duyulmuyor. Kaldırımlar öyle yumuşak bir rampayla yere ulaşıyor ki buna pek de alışkın olmadığımız için neredeyse caddeye indiğimizin farkında olmuyoruz. Sigaraya bakış açısı, sayfa 150. Amerika'da sigara içenler gerçekten de ikinci sınıf vatandaş sayılıyor. Kapalı mekanlarda sigara içilmesi kesinlikle yasak ve buna ciddiyetle uyuluyor. Bir yemek sonrasında ya da koyu bir dost sohbetinde sigara içmek isteyen mutlaka açık havaya çıkmak zorunda. Zaten orada tanıdıklarımızın çoğu geçmişte sigara içmiş ve sonra da bırakmayı başarmışlar. Haliyle sigara bağımlıları da kendilerini bu ortamda dışlanmış hissediyorlar. Amerika yapıp sattığı sigaralarla dünyayı zehirlemeye devam ediyor ama kendi halkını sigaranın zararları konusunda bilinçlendiriyor, bu illetten kurtulmalarını sağlıyor. Bunu toplumun sevdiği, saydığı sanatçılar, sporcular, devlet adamlarıyla yürüttükleri kampanyalarla gerçekleştiriyorlar. Bizde de bu konuda atılımlar yapılması gerek. Daha doğrusu var olan yasalar ciddi olarak uygulanmalı. Ülkemizde kör derneklerine adımımızı attığımız anda genellikle bir duman bulutuyla karşılaşırız. Yönetim kurulu toplantılarının yapıldığı küçük odalar hep duman altıdır. Oysa konvansiyonda böyle bir şeye hiç rastlamadık ve özendik doğrusu. Konuşan asansörler, kabartma oda numaraları. Konvansiyon sırasında kaldığımız otelin oda kapılarında metal levhalar üzerine yerleştirilmiş kabartma numaralar vardı. Hem normal sayıları elle dokunulduğunda tanınacak biçimde kabarık halde yapmışlar, hem de braille numaralar koymuşlardı. Bunlar sayesinde 50 katlı otelde odamızı elimizle koymuş gibi bulduk, hiç zorlanmadık. Asansörlerde de kabartma yazılar mevcut. Ayrıca bir kata geldikleri zaman o katla ilgili gerekli bilgiyi özel bir ses sistemiyle duyuruyor. Asansör durduğunda kaçıncı katta olduğunuzu, hatta o katta nelerin bulunduğunu içindeki ses sistemi sayesinde hoparlöründen anons ediliyor. Bundan sonra yukarı mı yoksa aşağı mı gideceğini de söylüyor. Amerika'da sokağa çıktığımız zaman birçok yerde sesli uyarılara rastladık. otomatik alışveriş makineleri, trafik ışıkları vesaire. Havalimanlarındaki tuvaletlerin kapılarında da bayan ya da erkek için oldukları Braille yazıyla belirtilmiş. Kaldığımız otelde oda numaralarındaki uyarlamayla asansörlerdeki kabartma yazı ve sesli anons sistemlerinin burada binlerce körün ağırlanması nedeniyle özel olarak konulduğunu sanmıştık. Ancak yakın tarihlerde verilen yasal mücadele sonucu çıkartılan bir kanunla yeni yapılan bütün binalarda kabartma yazının kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini öğrendik. Otel odasındaki dijital kasa bile üzerindeki hafifçe kabartılmış basit numaratör yardımıyla bir görme engelli tarafından rahatlıkla şifrelendirilebiliyor ve kullanılabiliyordu. Körlerle ilgili teknolojik gelişmeler, sayfa 151. 2004 NFB konvansiyonunda körlük alanında meydana gelen son teknolojik gelişmeler de konu edildi. Bu bizim özellikle beklediğimiz bölümlerden biriydi. Konuyla ilgili çalışma yapan kuruluş ya da şirketlerin yetkilileri ve mühendisleri kürsüye gelerek ürünlerini anlattılar. GPS teknolojisi, sayfa 152. En ilginç tanıtımlardan biri körlere cep telefonlarının yararlandığı sistemi kullanarak uzaydaki uydularla bağlantı sağlayıp sokakta yönlerini bulmaları konusunda yardım edecek bir cihazdı. Aslında GPS teknolojisi yıllardan beri mevcuttu ama burada görmeyenler için yeni bir kullanım biçimi söz konusuydu. Uzaydan gelen sinyaller güçlendirilerek alıcılara ulaştırılıyordu. Eskiden sırtta taşınacak boyutta olan bu cihaz artık cebe sığacak bir küçüklüğe indirgenmişti. Körler uzaydan gelen sinyaller yardımıyla çevrelerindeki dükkan, bina ve işyerlerinin neler olduğunu anlayabilecekti. Tabii bu kayıtlar önceden sisteme girilmiş olmalıydı. Mühendis çok iddialıydı. İleride Amerika'daki bütün binaların ve hatta kaldırımlardaki ağaçların bile tek tek dijital ortama kaydedileceğini söyledi. Bu araç beyaz bastonun yerini tutmayacaktı belki, ancak bulunduğu yeri tanıma konusunda yardımcı olacaktı. Toplantıda bu cihazın cep telefonu, internet ve e-posta erişimi, not alma, kabartma yazı okuma ve mürekkep yazılı kitapları anında sese dönüştürme işlevleriyle çok fonksiyonlu bir bilgisayar haline getirilmesi üzerinde çalışıldığı anlatıldı. Efsanevi bir isim, Ray Kurzweil. Konvansiyona katılan konuşmacılar arasında bizim dünyamızın ünlü bir ismi de vardı. Kitapları tarayarak bilgisayar sesiyle okunmasını sağlayan sistemlerin mucidi Ray Kurzweil. Yıllar önce kendi adını verdiği Kurzweil adlı büyülü icadını duymuştuk. Kürsüde konuşan 60 yaşlarında son derece dinç bilim insanının Kurzweil olduğuna inanmak güç, sesi daha genç gösteriyor. Teknoloji konusunda çok ilginç gelişmeler anlattı. İleride dünyadaki bütün posta adreslerinin 8 karakterli bir koddan ibaret olacağını, sokak ve cadde isimlerine gerek kalmayacağını söyledi. Beyne takılacak çip yardımıyla Parkinson hastalığının sorun olmaktan çıkacağını da ekledi konuşmasına. Başka bir mühendis, DTB, Digital Talking Book adlı cihazından söz etti. Bu alet konuşan dijital defter olarak tanımlanabilir. Cebe konulacak kadar küçük boyuta sahip olan bu cihazla kitapların yanı sıra alışveriş sırasında ürünlerin üzerlerindeki fiyatlar, fatura ve fişler de okunabilecek. Sürücüsü olmayan bir araba üzerinde deneysel çalışmalar yapan firmanın mühendisi, projenin gerçekleşmesi halinde bundan belki de en çok görmeyenlerin yararlanacağını söyledi. Aslında bu işe başlarken amaç ordu için insansız araç geliştirmekmiş. Bundan görmeyenlerin yararlanması düşüncesi daha sonra ortaya çıkmış. Çocukluk yıllarımızın efsanesi Kara Şimşek gibi bir arabanın direksiyonuna geçmeyi kim istemez ki? Harikalar Diyarı Exhibition Hall, sayfa 153. Konvansiyonun yapıldığı otelin sergi salonunda, yani Exhibition Hall'da körlerle ilgili çok sayıda araç gereç gösterime sunuluyordu. Bu sektörde hizmet veren ticari kuruluşlar açtıkları standlarda ürünlerinin hem tanıtımını hem de satışını yaptılar. Toplantıya ara verildiği zamanlar salona gidiyorduk. Düşünün, yüzlerce insan aynı anda rahat rahat hem ürünler hakkında bilgi ediniyor hem de bütçesine ve ihtiyacına uygun alışverişler yapıyor. NFB de burada geniş bir stand kurmuştu. İlginç bir not vermeden geçemeyeceğim. Bütün masaların başında görmeyen satış elemanları görev yapıyordu. Üşenmeden, yorulmadan konukların sorularını yanıtlıyorlardı. Burada neler yoktu ki? Katlanan ya da teleskopik olarak adlandırılan radyo antenleri gibi kendi içine girmeli bastonlar, konuşan tansiyon aletleri, bulunduğunuz yönü söyleyen sesli pusulalar, kilonuzu gramına kadar belirleyen konuşan dijital tartılar, vücut sıcaklığını ölçüp sesle bildiren dereceler, renk tanıma aygıtı, sesli uyarı veren özel mutfak araç gereçleri, dijital ses kayıt cihazları, kabartma saatler, braille yazı araçları, kenarına takıldığında bardağın dolduğunu sesle uyaran alet, daha neler neler. Biz buradan pille çalışan kabartma saat, konuşan tartı ve renkleri tanıyıp söyleyen cihazı aldık. Yeni saatimi kutusundan çıkarıp koluma takarken 25 yıl öncesine döndüm bir anda. Henüz rehabilitasyon öğrencisi olduğumuz günlerde tanıştığımız yaşlı bir görmeyenden ilk kabartma saatimi satın almıştım. İkinci el, kurmalı bir İsviçre saatiydi bu. O sıralarda gözlerim iyice görmemeye başladığı için normal saatimi rahatça kullanamıyordum. Ancak gündüz vakti cam kenarında bol ışık altında saati görebiliyordum. Kabartmalısını aldığım günün gecesinde bir ara uyandığımı hatırlıyorum. Alacakaranlığa rağmen saatimin kapağını açıp parmaklarımla sabahın 4'ü olduğunu okuyabilmiştim. Nasıl da mutlu olmuştum kimseye sormadan saati öğrenebildiğime. Sergi salonundan aldığımız renk tanıyan alet de çok pratik ve faydalı bir şey. Pille çalışan ve küçük bir el radyosu büyüklüğünde olan bu cihazın ön tarafında optik okuyucu bir göz bulunuyor. Düğmesine basıp çalıştırdığınızda konuşmaya başlayan alet, optik göz kısmını üzerine koyduğunuz cisimlerin rengini söylüyor. Söz konusu alet yardımıyla görme engelli bir kimse odada ışık yanıp yanmadığını da kontrol edebiliyor. Böylece fark etmediği için boşu boşuna yanıp duran lambaları söndürme imkanına kavuşuyor. Artık Selim'le evde yalnız olduğumuz akşamlarda yatmadan önce birimiz bu aleti eline alıp odaları şöyle bir dolaşıyor. Cihazın siyah dediği odalarda ışık yanmıyor demek. Sinyal verdiği odalarda ise ışığın açık unutulduğunu anlıyoruz. Bu cihazlar bazen renkleri tam olarak tanımayabiliyor ama yine de bir görmeyen evden çıkacağı zaman bu aleti kullanarak birbiriyle uyumlu giysileri seçebiliyor. Doğuştan itibaren hiç görmediği için renk kavramını bilmeyen bir kimse bile giyim konusundaki kurallarını ve birbiriyle uyumlu renkleri öğrenerek bu cihazdan yararlanabiliyor. Körlere yol gösteren araç, sayfa 155. Sergide belki de en çok ilgi çeken standlardan biri görmeyenleri uydularla bağlantıya geçirerek onlara bulundukları yeri söyleyen ve yol gösteren ürünün tanıtımının yapıldığı bölümdü. Bu aygıt bir mühendis tarafından konvansiyon oturumunda zaten tanıtılmıştı. Bu kez ona dokunma şansını bulacaktık. Görevlinin yanına geldiğimizde bize bir kulaklık uzattı. Elimize de Walkman'den biraz büyük bir alet verdi. Kulaklığı taktığımda görevli aletin üzerindeki bir tuşa dokundu. Kulaklıktan bilgisayar konuşmasını andıran sesler duydum. Bulunduğumuz yeri ve binanın konumunu söylüyordu. Çok işlevli CD çalar. Aynı standta bir CD çalar tanıtımı da yapıldı. Telefon büyüklüğünde olan masaüstü versiyonunun yanı sıra CD Man biçiminde olan modeli de vardı. Müzik CD'lerinin yanı sıra MP3 CD'lerini de çalabiliyordu. Ayrıca en önemli özelliği dünyada yavaş yavaş yaygınlaşan körler için sesli kitap dinleme formatı Daisy ile kaydedilmiş CD'leri dinletebilmesiydi. Daisy sistemiyle hazırlanmış sesli kitaplar sayfa, paragraf ya da konu başlıklarına göre kolay erişim imkanlarından yararlanarak dinlenebiliyor. Ayrıca bu yöntemle bir CD üzerine çok daha fazla ses kaydedilebiliyor. Diğer bir köşede görmeyenlerin sesli olarak oy kullanmasını sağlayan makineyi gördük. Doğal olarak içimizde bu cihazla en çok ilgilenen milletvekilimiz Lokman Ayva oldu. Sergi salonunun görmeyen çocuklar için hazırlanmış bölümünde bir sürpriz vardı. İçinde çeşitli hayvanların gerçeğe yakın boyutlu örneklerinin olduğu bir oyuncak hayvanat bahçesiydi bu. Üzerine bastırdığınızda havlayan köpekler ve miyavlayan kediler. Çocuklar bunların tüylerini okşayıp seviyorlardı. Bu bölüm tabii ki en çok görme engelli çocuklarla yakından ilgilenen Hale Bacakoğlu'nun dikkatini çekti. Hale, oyuncak satılan reyonu da gezdi ve sanırım öğrencileri için yanında götürebileceği birkaç küçük şey de aldı. Körcül Oyunlar, sayfa 156. Sergi salonunun bir diğer köşesinde de körlerin kolayca kullanabilmeleri için uyarlanmış oyunların tanıtımı yapılıyor. Kabartma ya da büyük puntolu iskambil kağıtları, tavla ve satranç takımları, kabartmalı zarlar, kızma birader. Buradan arkadaşlarımıza hediye etmek üzere iskambil kağıdı alıyoruz. evde kabartmalı satranç takımları ve oyun kağıtlarımız zaten var. Tavlayı ise normaliyle oynayabiliyoruz. Elimizdeki zarların bazılarının üzerindeki oyukları parmaklarımızla fark edebildiğimiz için kabartma zara ihtiyacımız yok. Bu klasik oyunların yanı sıra orada ilk bakışta körler için kullanımı olanaksız görünen bilgisayar oyunları da karşımıza çıktı. Bu oyunlar özel ses efektleriyle desteklenerek görmeyenlere uyarlanmışlardı. CD'ler halinde satılıyorlardı. Tamamen seslere göre oyuncuyu yönlendiriyorlardı. Oldukça eğlenceliydi. Bilgisayarın ses kolonlarından çıkan ve sağdan sola kayan atlı araba tıkırtıları, gök gürültüsüyle gelen hızlı ayak sesleri gibi efektler oyuna heyecan katıyordu. Özellikle küçük görmeyenler için seslerden oluşan hoş bir oyun dünyası. Harika bilgisayarlar, sayfa 157. Amerika'da görmeyenler arasında sesli bilgisayar kadar kabartma yazılı, yani kabartma ekranlı olanlar da yaygın olarak kullanılıyor. Sergi salonunda Pac-Mate adı verilen bu kabartma ekranlı dizüstü bilgisayarları inceleme fırsatı bulduk. Lokman Ayva kendi Pac-Mate'ine en son çıkan programı yükletti. Amerika'da körler arasında pek ilgi gören bir makineyi de inceledik. Bu Note Taker olarak adlandırılan bir alet. Pac-Mate'den biraz daha küçük. Onun gibi klasik bir klavyeye değil, Bray and Speak gibi 6 nokta klavyeye sahip. Hem sesli kullanılabiliyor hem de kabartma ekranı var. Özellikle kabartma yazıyı seven körler onu tercih ediyorlar. Örneğin Fatoş da bu cihazı kullanıyor. Bray and Speak'e göre Note Taker'ın konuşması daha net anlaşılıyor. Bu yeni aletlerle içindeki özel menüler sayesinde internete de çok kolay ve pratik bir biçimde bağlanılabiliyor. Lokman her akşam otel odasından Pac-Mate ile internete girip Ankara'daki yardımcılarıyla kabartma klavyeyi kullanarak yazıştı. Konvansiyon boyunca hepimiz Marriott Marquis Oteli'nin aynı katında kaldık. Akşamları Fatoş'la Mike'ın ya da Lokman'ın odasında toplanıyor, günün değerlendirmesini yapıyorduk. Lokman konvansiyonda yapacağı konuşmayı da bu buluşmalarda bize kabartma ekranlı bilgisayarından okuyup prova ediyordu. Headley School standı, sayfa 157. The Headley School for the Blind, Amerika'nın Illinois eyaletinde kurulmuş, yalnız bu ülkeye değil, tüm dünyaya hizmet veren bir okul. Yıllar öncesinden sadece mektup yoluyla ilişki kurduğumuz okulun görevlilerini karşımızda bulup onlarla el sıkışabilmek bizim için çok hoş oldu. Bu okulun kurucusu 55 yaşındayken kör olan William Headley adlı varlıklı bir Amerikalı. 1920 yılında oluşturduğu vakıf aracılığıyla kurduğu bu okulun halen Amerika Birleşik Devletleri ve 90 ayrı ülkeden 8000 civarında kör öğrencisi var. Okulun açıldığı tarihten bugüne geçen 80 yılı aşkın süre içinde buradan kurs alanların sayısı ise 200 bini aşıyor. Ben ve Selim de bu kursiyerler arasındayız. Yıllar önce oradan hukuk ve müzikle ilgili dersler almış, bu vesileyle İngilizcemizi de geliştirmiştik. Okul öğrencilerine mektupla öğretim imkanı sağlıyor. Çok çeşitli alanlarda hazırlanan eğitim programlarını ücretsiz olarak görmeyenlerin hizmetine sunuyor. Kurslarla ilgili kabartma kitap, CD ve kasetleri de bedelsiz olarak gönderiyor. Öğrenci sınav kağıdını kabartma mektup, elektronik posta ya da kasetle yollayabiliyor. Değerlendirmeyi ve notunu da aynı şekilde alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız ve bu okulun öğrencisiyseniz, hangi eyalette olursanız olun, okulu ücretsiz bir telefon hattından arayıp öğretmeninizle görüşebilme olanağınız var. Amerika'da The Headley School for the Blind'ın saygınlığı oldukça fazla. Görmeyen öğrenciler, kabartma ya da sesli materyal eksikliği yüzünden okullarında yürütmekte zorluk çektikleri dersleri Headley School'dan alıp kendi üniversitelerinde saydırabiliyorlar. Amerika'da birçok üniversite Headley School'un sınav sonuçlarını geçerli kabul ediyor.